Hazır mısın?
Hazırım.
Ozan, ayrılık bir meyve olsa hangi meyve olurdu?
Greyfurt olurdu. Çünkü böyle herkes onun ne kadar faydalı, ne kadar gerekli bir meyve olduğunu bilir ama kimse yemek istemez. Sadece belli bir grup onun gerçekten yenmesi gerektiğini bilir. Ayrılık da böyle. Yani gerekli bir ayrılığı herkes bilir, işaret eder ama o kararı almak cesaret ister. Greyfurt'tan bir lokma alıyorsun, ağzın burnun ekşiyor. Moralin bozuluyor. Tıpkı ayrılığın ilk günleri gibi. Ama yedikçe, faydasını gördükçe kendini iyi hissetmeye başlıyorsun. Enerjin geliyor. Kimisi de mesela onu daha kolay yemek için üstüne biraz tuz döker. Yaraya tuz basmak gibi kardeşim. Bazı yaralar da öyle tuz basmadan iyileşmez işte.
Ayva olabilirdi. Ayva. Armuta benzer. Dışarıdan bakınca elma, armut gibi tatlı zannedersin. Yedikçe ağzını buruşturur ayva.
Bence aşk ayva olabilirdi. Ayvayı yedin. Bence buradan geliyor zaten.
Peki sen şimdi naneyi yemedin mi?
Yedin. Sergio. İngilizce'de bir kelime var. Vulnerability.
Vulnerability.
Vulnerability.
Vulnerability.
Vulnerability. Vulnerability. Tamam. Sergio. İngilizce'de bir kelime var.
Vulnerability.
Hadi ya.
Ya sana yapalım
Sonra yapalım mı diyor.
Vallahi böyle ya.
Vulnerability diye bir kelime var İngilizce'de.
Evet.
Bu kelime hangi özne için kullanılıyorsa onun hasar alma kapasitesini gösteriyor. Kelimenin kökeni Latinceden geliyor ve duygusal hasarlarla alakalı başka bir kapı açıyor bize. Bu da ne? Gerçekten sen o duygusal hasarları almadan, belirli problemlerle yüzleşmeden büyüyemiyorsun. Ve büyümek için o kabuğundan çıkıp bazı şeylere maruz kalmalıyız ki o hislerimiz önce kırılsın ve yırtılsın. Sonra da daha iyi, daha uzun ömürlü olsun. İlk görüşte aşk.
Severiz.
Bence erkekler için geçerli biliyor musun? Çünkü hatırla duyduğun hikayeleri. Daha çok ona vuruldum, onsuz nefes alamıyorum. Bir kız gördüm bugün abi inanılmaz. Aşık oldum ben ona diyen daha çok erkekler gibi geliyor bana. Kadınlar da şu oluyor gibi. Ya ilk başta beğenmemiştim. Gerçekten hiç dikkatimi çekmedi. Sonra bana sürekli ilgi göstermeye devam etti. Hep benim için bir şeyler yapmaya çalıştı. Sonra bir baktım aslında yakışıklıymış. Aslında çekici bir adammış. Bu durumu kadınlarda daha çok görüyoruz. Sanki.
Çünkü temel içgüdü olarak erkek fethedecek bir şey arıyor sürekli olarak. Ben bu kişiyi fethetmek istiyorum, sahip olmak istiyorum dürtüsü var bir tarafta. Kadın da fethedilmeye ihtiyacı var. Belli bir süre geçirip erkeğin onun için emek vermeye başladığı zaman belki onu görmeye başlıyor ve anlamaya başlıyor. Böyle bir ilişki de olabilir arasında.
Ya kadın belki ilk görüşte aşık olsa dahi basit görüneceğim endişesiyle de bunu söylemiyor da olabilir. Zor iş ya.
Çok açık sözlü kadınlar da var ya.
Peki sana çok açık sözlü olan, seni seviyorum, senden gerçekten çok hoşlandım, sana aşık oldum galiba Sercan diyen bir kadınla birlikte oldun mu bugüne kadar?
Hiç olmadı öyle bir şey. Bilmiyorum. Ozi, bir hikaye gördüm. Uydurma olduğunu düşünüyorum ama çok beğendim, sana anlatacağım. Michelle Obama ile Barack Obama bir gün bir seyahat esnasında diyorlar ki ya şöyle salaş şirin bir yerde yemek yiyelim. Organizasyon yapılıyor. Restorana oturuyorlar. Bayılıyorlar yemeklere. Her şey çok tatlı. Çalışanlar muhteşem vesaire. Yemeğin devamında ortaya çıkıyor ki restoranın sahibiyle Michelle Obama tanış. Birazcık sohbet ediyorlar. Eskilerden konuşuyorlar. Adam ayrılıyor. Barack Obama dönüyor Michelle'e. Diyor ki sen bu adamı nereden tanıyorsun? Michelle Obama da diyor ki üniversiteden seninle tanışmadan önceki dönemde benim diyor flörtümdü. Biz diyor o zaman bir dönem görüştük diyor. Obama da birazcık kıskanıyor bu durumu. Yemeklerini bitiriyorlar. Tam kalkarken ya diyor bak flörtünle ayrılmayıp onunla evlenseydin bugün bu tatlı restoranın sahibi sen olabilirdin diyor. Michelle Obama da dönüp diyor ki sanmıyorum. Onunla evlenseydim bugün Amerika'nın başkanı o olurdu diyor.
Vuruldu. Başkan vuruldu.
Abi bir kadın gerçekten bir erkeği vezir de eder, rezil de eder, başkan da eder.
Esir de eder, eder abi.
Eder.
Eder. Çok iyi. Suikast. Aşkın dansı nedir biliyor musun? Tango. Peki tangonun mucidi kim? Her ne kadar bunu kabul etmese de. Astor Piazzolla. Arjantinli bir müzisyen ve besteci. Aslında herkesin kulağına en az bir kere çalınmış o meşhur eserin de sahibi. Ama nedense yapılan birçok röportajda müziğini tangoyla ve tango dansıyla eşleştirenlere karşı çıkıyor. Diyor ki benim müziğim bambaşka bir şey. Bu bir dans müziği değil. Ve yıllar sonrasında kendisiyle ilgili anlatılan hikayelerde Arjantin'de bir bar kavgasında bacağından bıçaklandığı ortaya çıkıyor. Ve bu yüzden hafif topal yürüyor. Bu da aslında Astor'un gerçekten o kadar güzel besteler yapmasına rağmen acaba dans edemediği, tango yapamadığı için o insanlara karşı çıktığını açıklıyor bence.
Kuyruksuz tilki Astor diyebilir miyiz?
İçim el vermiyor ya. İnanılmaz başarılı bir besteci. Öyle bir mi? De...
Sen tabii tangoyu çok önemseyen bir...
Ben tangonun şahıyım.
Tabii. Çaça'nın, Paça'nın tarihini etkileri hakkında ne düşünüyorsun kardeşim?
İslamiyet'ten önce mi sonra mı?
Önce.
Şimdi tangoda bir de çok kullanılan bandoneon diye çok önemli bir enstrüman var. Bu enstrüman aslında 1920'li 30'lu yıllarda icat ediliyor. Neden? Çünkü aslında sesi ve tuşları yapısı piyanoyu andırıyor. Ama piyanoyu bir yerden bir yere götürmek ciddi bir maliyet ve yük insanlar için. O yüzden diyorlar ki ya nasıl bir şey üretebiliriz? Bandoneon böyle ortaya çıkıyor. Çünkü körüklü bir enstrüman, böyle basıp çektiğin, her seferinde farklı bir nota veren ama akordiyondan farklı olarak o basıp çekme hareketini yaptığın açıya göre de sanki insan ruhundaki o sızıyı verebilen çok özel bir enstrüman. Zaten baktığın zaman enstrümanlara bence insan sızısını, iç sesini en iyi anlatabilen enstrüman trompet ve bandoneon. Astor Piazzolla en sevdiğim eseri de Oblivion. Lütfen dinleyin.
Ozancım, atlet giyen adam nasıl bir adamdır? Bana bir anlat.
Kaliteli bir adamdır. Kaliteli adamlar atlet giyer. Neden? Kendini düşünür, ailesini düşünür. Hasta olmayayım. İşimden gücümden kalmayayım. Anladın mı? Hatta soğuk havalarda öyle fanilasını içeri sokar. Belim üşümesin. Yazın da giyilir. Çünkü kaliteli adam yazın terleyip böyle gömleğine terin bulaşmasını, dışarıdan gözükmesini istemez. Kaliteli adam atlet giyer ya.
Kalitesiz olduğumu öğrendiğim bir gün oldu. Ben hayatım boyunca bir kere atlet giymedim.
Ben küçükken giydim ya.
Fenalık basıyor bana, o yüzden giymiyorum. Ben genel olarak çok kalın giyinemem. Ben mesela boğazlı kazak da giyemiyorum. Çok beğeniyorum görüntüsünü.
Asla.
Fenalık basıyor. Ben sıcak giyindiğim zaman deliriyorum. Bir çıtır üşümem lazım. Dolayısıyla atlet hiçbir zaman benim tercihim olmadı bugüne kadar. Ozi, günün sözü. Hiç mi yok? Ozan, hiç mi yok?
Bir bakayım abi, var mı?
Bir bak be gözüm, ha hadi.
Vardır oralarda. Bir baksana be.
Biraz kalmıştır ya.
Öyle bir sözcük ki gerçekten böyle defalarca ard arda söylendiği zaman hiç mi yok, hiç mi yok, hiç mi yok? Onu duyan kişi eğer var olma ihtimali kafasında böyle küçücük bir tohumsa bile gider, bakar ve bunu duyduktan sonra o aranan şey %30 bulunur.
Güzel.
Tecrübelerimle sabit. Aa abi buradaymış ya falan.
Fiziksel şeyler için yoksa yoktur ama dersin ki şöyle inançlı bir şekilde. Kardeşim bunun hiç oluru yok mu?
Yoktur be Sercan.
Aa o zaman bak doğru tonla sorarsan bir oluru vardır her zaman. Bak bir oluru vardır. Ya ben sana bir zahmet vereceğim ama o zahmetin de karşılığını vermeye hazırım.
Ben şöyle derim. Bir orta yolunu bulamaz mıyız ya?
Aynı hesap.
Peki bu duygular için söylenir mi?
Diyor ki kız bana kalbimde sana hiçbir sevgi yok. Ben de şey mi diyeceğim? Hiç mi bir oluru yok? Demezsin canım. Seni terk ediyorum. Ya bu işin bir orta yolunu bulamaz mıyız? Şöyle hafta sonları olsan hafta içleri.
Bak inanarak söyle, o ayrılıkta bile süreyi uzatırsın biliyor musun? Ama karar verilmiş artık. Senin kalemin kırılmış. Hala yazma çabası.
Ne diyeceğim? Bak iş yerlerinde, okullarda biz haftanın 5 günü bir şey yapıyoruz. Bir 2 gün, bir hafta sonu oluyor. Belirli ilişki sistemleri getirilmese mi şöyle? Hani 5 günü birlikteyiz, 2 gün tatil gibi. Bununla ilgili bir düzenleme sunulmalı belki de.
Peki tatilde ne yapmayı düşünüyorsun?
Tatil.
Yani atlet giyip mangal mı yakacaksın yoksa atlet giymeyip başka şeyler mi yapacaksın? Tatile çıktığın yere göre değişir kardeşim. Eğer memlekete gidiyorsan o tatilde.
Gideriz.
Eş dost akrabayı görmeye gidiyorsan.
Gideriz.
Okey yani.
Ya bu sürelere bir kısıtlama getirilmeli ya. Neyse.
Vizeler iptal olur kardeşim. Gidemezsin. Pandemi geri gelir. Anladın mı?
Kapanmalar başlar diyorsun.
Kapanma. Kapanıyor.
Peki. Tamam. Yine mazilerden bir anı getirdim Ozancığım. çaldırıp kapatmak.
Oo, en sevdiğim.
Ya bak, bu da nereden aklıma geldiğini söyleyeyim sana. Geçen bir program izliyorum. UFO araştırmacısı bir ablamızı izledim. Çok da aklı başındaydı yani. Bir UFO araştırmacısına göre üst düzey şekilde aklı başında bir ablaydı. Orada şöyle bir şey söylüyor. Türkiye'de ve hatta dünya kayıtlarına geçmiş en ilginç denilebilecek UFO vakasında Türkiye'nin bir şehrinde gökyüzünde uçan ışıklar görüyorlar. UFO olduğu söylenen. Halk toplanıyor abi, yüzlerce kişi. Oraya gidip el fenerleriyle böyle Morse alfabesi gibi onlara sinyal veriyorlar ve oradaki ışıklar da geri cevap veriyor. Ve diyor ki bu bir gecelik bir olay değil. Bu diyor günlerce, haftalarca sürmüş bir durum. Ama hani bir şekilde bir iletişim kurulamıyor. Benim de aklıma şey geldi. Dedim ki biz eskiden çaldırıp kapatarak iletişim kurardık ya. Uzaylılarla konuşur gibi kardeşim, kontürümüz gitmesin bitmesin diye. Bana onun formülünü anlat mesela. Ben seni düşünüyorum nasıl söylenir? Çaldırıp kapatmaktaki telefonun cevaplanma süresindeki o kritik eşik ne kadar süredir?
Şimdi o konuda ben bir profesyonelim.
Ya, tahmin ediyorum. Yaşın itibariyle Ozan abime dedim bu konuyu sorayım.
Nedir biliyor musun? Asıl en kıymetlisi, en pro versiyonu. Sadece ışığı yakarsın.
Aa.
Öyle bir çaldırırsın ki ahizenin içinden gelecek olan çalma sesi de derken keseceksin onu. Sadece karşı tarafın böyle telefonun ekranının ışığı yanacak. Daha böyle zil sesi falan çalmayacak.
Kardeşim bu ışıkla haberleşmek.
Bu ben seni o kadar çok seviyorum ki milisaniyeleri bile ölçüyorum senin için demek.
Kontürümü daha çok seviyorum, seni mi daha çok seviyorum?
Hayır, zaten mümkün değil. O, sen o profesyonel seviyedeysen senin kontürünü yiyebilmesi mümkün değil. Ama şeye dikkat ederdim. Öyle mesaj yazıyorum, SMS. Belli bir karakter sayısı var. Sesli harfleri çıkarırdım.
Evet.
Herkes yapardı bunu. Seni seviyorum. K-İ-B. Yeni nesil bilir mi bilmiyorum. S-Ç-S. Nedir?
Seni çok seviyorum.
O dönemlerde yokluktan kontür gidecek, 2 SMS bedeli alınacak diye 100 karakterle derdini, aşkını, sevdanı anlatmaya çalışıyorsun ya, işte ondan sonra şair oluyorsun.
Peki bir karakter size kaç karakterde laf anlatabilirsin Ozan? O dönemler deyince aklıma şey geldi ya, böyle telefonuna istediğin dizinin müziğini çalma sesi
Allah
yapmak için
kahretsin.
Satın alınan ringtonlar
Allah,
vardı.
Gazetede de yazardı onlar, hatırlıyor musun? 9B yani, bilmem ne falan, aslında notaları veriyor ama Memoli, Asmalı
evet.
Konak.
Biz orada doğru söylüyorsun. Biz o tariflere bakıp kendimiz kodlayarak müzik yapardık, doğru söylüyorsun.
Nokia 3310 vardı. Bir dönem sonra herkesin zil sesi aynı çalardı ve bir başkasının daha orijinal yeni bir melodisi varsa çaktırmadan derlerdi ki ya telefonunu ver de bizim çocuk bir hemen evet, bir yazsın. O melodiyi bir kaydetsin. Sen de böyle kör olurdun, öyle tuşlara basayım. Ha bu 9C7A.
Abi misafirliklerde bir kadınlar birbirine böyle el örgüsü, taslaklarını uyuşturucu pazarlığı yapar gibi birbirlerine verirlerdi. Bir de işte çocuklarına böyle gel bak şurada Mustafa abinde güzel bir ses tonu varmış, bunu yap diye. Dale don dale demek istiyorum.
Oo, Allah kahretsin seni.
Dale don dale. Dünyanın en komik videoları da o telefonların içindeydi ya. Ben sarıların suyunu abi o dönemlerden, geldiğimiz döneme bak ya. Vision Pro konuşuyoruz bugünlerde.
Kahretsin.
Ben alete şöyle bir baktım uzaktan. Videolarını bir izledim.
Yakından bakamazsın, çok pahalı.
Yakından Türkiye'de gelmemiş zaten henüz. Bir de evet, gerçekten pahalı. Tamam mı? Mesela iPhone da çok ucuz bir şey değil. Ama bence bana göre parasını bir şekilde hak eden bir fiyatı var. Vision Pro gerçekten üst düzey pahalı. Ya gerçekten evet, çok değişik güzel bir şey yapılmış. Eyvallah. Ama benim sevmediğim tarz olaylar bunlar. Bu olayın nereye gideceği çok belli bak. Şu güzel olabilir mesela. Bir video örneği izledim. Takıyorsun Vision Pro'yu ki bu zaten herhangi bir benzer gözlükle de deneyimleyebileceğim bir şey. Örnek veriyorum, seni dünyadan astronot gibi uçuruyor. İşte uzayı gözlemliyorsun, animasyonlar falan. Bunlar gerçekten keyifli deneyimler. Bana göre ama bu şöyle güzel. İşte belirli merkezlere gidip bunu orada deneyimleyip evine dönmek. Bu hayatının çok içine girdiğinde çok tat kaçıran teknolojiler bunlar ya. Ben hiç sevmiyorum abi.
Ya cihaz güzel. Abi tasarım olarak da teknoloji olarak da güzel. Ama beni düşündüren diğer taraf şu. Bu cihazın patentinin 2007 yılında alınmış olması. Yani ne zaman? İlk iPhone'un tanıtıldığı zaman. Yani o dönemden beri aslında bu tasarlanan, düşünülen, belki sadece hayalde olan bir şeydi ama hayalde olan bir şeye bile para harcayıp patent almak gerçekten akıl işi değil. Ya da biz bir simülasyonun içinde olmasak bile artık bir simülasyonun içine girmek zorunda kalacağız. Benim en çok korktuğum şey bu.
Bizim nesil ve bizden daha yaşlı nesil bunu böyle problemli görüyor. Vision Pro ile aynı yıl doğmuş olan çocuklar bunu bir problem olarak görmeyecek. Evet, bu hafta yeni bir ekleme yaptık. Bayağıdır haberler sunmak istiyoruz. Haberleri açınca içimiz karardı. O yüzden Zeitung haberleri sunmaya karar verdik.
Ama haberler.
Haberler başlıyor.
İlk haber benden.
Buyurun.
Grip olduğu halde sabah işe gelmesi istenen Ceren Aygüz, 29 yaşında, yürüyen biyolojik silah olarak ofiste terör estirmeye hazırlanıyor.
Güzel.
Akşam saatlerinde şirket WhatsApp grubu ve mail üzerinden yaptığı "çok fena grip oldum, yarın evden çalışsam olur mu" talebi, önemli toplantı ve iş yoğunluğu gerekçesiyle geri çevrilen Ceren Aygüz, yürüyen bir biyolojik silah olarak terör estirmeye hazırlanıyor. Doğru ya. Gerçekten yani. Dinlenmek bile bir lüks. İstanbul'dan bir haber.
Evet.
27 çalışanı için yılbaşı yemeği düzenleyen şirket konkordato ilan etti.
Bir şey söyleyeyim mi sana? Bak, ofis boy olarak çalışırken yemeği dert etmezdim dışarıda. Artık gerçekten dert etmeye başladık.
Ama biliyorsun, o fast food zinciri restoranlarından bir tanesi. Hatta bir indeksi vardır ekonomide, bilmem ne indeksi derler. Dünyada alım gücüne göre en pahalı o fast food restoran zinciri fiyatları Türkiye'de bulunuyor. Neyse.
Ozancığım, ilk kez Venom izleyen Bilge Sunar açken içinden çıkan yaratığın ismini sonunda öğrendi. Açılalı 2 hafta olmasına rağmen henüz kimsenin kara para aklıma teklifiyle gelmediği güzellik merkezinde sabırlı bekleyiş sürüyor.
Oh.
Evet Ozan, geldik haftanın en sevdiğimiz kısmına. Soru cevap yapacağız. Hazır mısın?
Hazırım.
Hadi bakalım.
Soru.
Evet.
İyiliğe de sabretmek zor mudur? Yani şöyle düşün. Hani birisi sürekli sana iyilik yapmaya çalışıyor. Ondan bir kötülük gelmiyor ama yeter be.
Zordur. Ben zorlanıyorum. Ben de zorlanıyorum. Ben rahat bırakılmayı çok seviyorum. Bana iyilik de yapmayın, kötülük de yapmayın kardeşim. Beni rahat bırakın ya.
İyiliğin de, mükafatın da, iltifatın da fazlası.
Evet. Yılmaz sormuş. Çiğ köfteye cips konulur mu?
Abi yapmayın ya.
Ozan, konulabilir. Ben tercih etmiyorum. Ama çok alakasız
değil. Yılmaz, yapma Yılmaz.
Dürüme bir miktar cips eklenebilir. Böyle geri kafalı ve bağnaz olmamalısın. Gençler cipsle yemek istiyorsa cipsle yiyebilir.
Cipsi ayrı ye, diğerini ayrı ye. Bak, Vedat Milor Bey'i kendimize düşman etmeyelim. Ne olur. Lütfen.
Abi böyle baskıcı olmayın, gözünü seveyim ya.
Olalım.
İstediğini yesin adam.
İyi iyi.
Yok, kebap şöyle yenmez, bu böyle yapılmaz.
En zor savaş hangisidir?
İnsanın kendiyle verdiği savaştır.
Yani dostun da düşmanın da sen misin?
Evet.
Doğru. Böyle kalbinle aklın arasında kalırsın. Sonra da yenilirsin işte.
Mantık evliliği mi, aşk evliliği mi? Ne istediğine bağlı.
Aşk evliliği ya.
Mantıklı bir hayat yaşamak istiyorsan mantık evliliği.
Mantıklı birine aşık olup aşk evliliği.
Eyvallah.
Soru.
Evet.
İnsan nereye aittir? Bildiği mi yoksa henüz gitmediği yere mi?
Bildiği. Bildiği yere. İnsan gitmediği yere. Ben Afrika'ya hiç gitmedim Ozan'ım. Ben Afrika'ya ait hissediyorum kendimi gerçekten.
Sana ne hissettireceğini bilmediğin yerlere aitsin bence. Ve benim bildiğim Sercan aslında bu cevabı vermezdi yani. Şu an şaşkınlık içindeyim. Yani yeni maceralar, yeni hisler. Sen de hep aynıyı, güvenli olanı. Yani şu an rolleri değişmiş gibiyiz biraz. Ben anlamadım. Gecenin bu saatinde olduğu için mi acaba?
Boşver.
Soru.
Evet.
Yaşamakla var olmak arasındaki fark ne?
Yani karın doyurmak var. Bir de yemek yemek var. O yemeği bir hevesle hazırlayıp sonra her bir lokmasında onun tadını çıkarmak, ısırmadan önce koklamak var. Bir de şuradan ver de ağzıma atayım, karnım doysun aman demek var. O yüzden aynı şey değil.
Daha iyi anlatamazdın.
Eyvallah gözüm.
Soru.
Evet.
Seni kardeşim gibi görüyorum demesi.
Yani geçmiş olsun. o maç dönmez.
Bizi kırmalarından önce kimdik? Sen değildin kardeşim. Seni kırdılar ki sen oldun. Soru. Güven problemini nasıl yenebiliriz? Yani başka insanlardan gelecek bir güven duygusunu beklemeyin. Kendinize güvenin. Bunu yenmenin başka bir yolu yok. Çünkü kimse böyle kavun karpuz değil ki, kokla da ne olduğunu bil. Kendine güven.
Ya bir de şöyle, korkuyla yaşanmaz. Korkuyla yaşamak hiç kimseye hiçbir fayda getirmemiştir. Hiçbir işe yaramıyor. Ne olacaksa hayrıma olacak diye düşünmeye başlayıp korkusuzca yaşanmalı.
Geçmişe bir not bırakabilseydiniz ne yazardınız ve nereye bırakırdınız?
Kim okuyacak o notu? Ben mi okuyacağım geçmişten?
Hmm.
Ne hayal kurduysak arkasındayım. Hiç merak etme. Devam.
Ben yaşa derdim ya. Yaşa hala vakit varken.
Aa bak güzel. Buluşmalar ne zaman diye sormuşlar. Siz bu bölümü izlerken belki tarihleri açıklamış oluruz. Ama Şubat ayı içerisinde bir kesin olmak üzere muhtemelen iki tane buluşmamız olacak. Bunun bir tanesi daha küçük bir grupla sohbet tadında olacak. İkincisi aslında kitap etrafında bir buluşma olacak. Çünkü hikayeden adamlar kitap oluyor. Şubat ayı içerisinde de raflarda yerini alacak inşallah. Şubat ayında iki tane buluşma planlıyoruz. Sonrasında da bunun devamında da buluşmalar yapmaya devam edeceğiz. İnşallah tüm Türkiye'yi gezeceğiz. Instagram'dan duyuracağız bunların hepsini. Instagram'dan takip edebilirsiniz.
Ayrıca kitabımız da geliyor. Çok yakında, umarız birkaç hafta içerisinde raflarda yerini alacak. Severek, beğenerek, kendi notlarınızı ekleyerek okumanızı umuyoruz. Soru.
Evet.
Kafeden çıkmayan bir kız mı, kendi kahvesini termosta taşıyan kız mı?
Güzel. Denge. Denge. Şeyi severiz. En güzel yerde, en güzel şekilde yemek yiyip oranın da tadı çıkarılmalı. Oradan çıkıp sokakta doymadık ya deyip bir ayaküstü sosis deyip küfür etmek de onun bir parçası bana göre. Eymen Kahraman sormuş. Sercan abi ormanda motor kullanırken neler dinliyorsun? Hiçbir şey dinleyemiyoruz orada. Motor sesi dinliyoruz ve kuş seslerini dinliyoruz. Zaten işin bütün güzelliği orada.
Mümkün olduğunca birbirimizi dinlemiyoruz aslında. Yani gerçekten arkadaşlar dışarıdan böyle çok eğlenceli gibi gözükse de ara ara Sercan. Her zaman değil.
O zaman 1-2'dir burada da görüyorum. 6 Şubat için ses olun diyor arkadaşlarımız. Tabii ki ses olmak istiyoruz. O kadar üzgün olduğumuz bir konu ki. Yani ne desek, neresinden başlasak, ne anlatsak hafif kalacağını düşündüğün konular oluyor bazen. Ne söylesen söyleyemediğin kısmı düşünüyorsun. Yani ne söylesen yeterli olmayacak gibi hissediyorsun. Birazcık zorluyoruz biz de kendimizi yine yaptığımız işe devam etmeye bugün ama hiçbir tadımız yok açıkçası. Sizin gibi bizim de canımız yanıyor.
Bir de bana böyle bu bir kaza, bir afetmiş gibi gelmiyor. Gelemiyor. Böyle algılayamıyorum bunu. Bu bir ihmal. Bunun çoğunda gerçekten çok büyük hatalar olan, çok büyük eksiklikler olan, keşkelerin milyonlarca olduğu bir olay. Ben bunu bu yüzden hazmedemiyorum abi. Şöyle düşünüyorum. Kitabına göre yapmak diye bir deyim vardır. Kuralına göre oynamak. Biz nedense özellikle hani son belli bir süredir maalesef kuralına göre oynamayı, kitabına göre davranmayı enayilik zannediyoruz. İnsanlar ölüyor ya. Bunun sonucunda sevdiklerimizi kaybediyoruz. Ve İstanbul gibi bir yerde bu kadar riskin, depremin en fazla insanın canını alacağını bildiğimiz yerde dahi bunlar yokmuş gibi yaşamaya mecbur bırakılıyoruz. Bunu yapmayalım arkadaşlar. Gerçekten yapmayalım.
Şunu eklemek istiyorum Ozan. Ben eğer bir fark yaratılacaksa ve bir farkındalık yaratılacaksa ben de bunu storyme koydum. Ben de buna sesimi çıkardım ve görevimi yerine getirdiğim kadar basit ilerlemediğini düşünüyorum. Çünkü hepimiz bunu yapıyoruz. Şikayet ediyoruz. Parmağımızla gösteriyoruz. Sonra orasıyla ilgili bir şey çok fazla değişmiyor aslında. Bence daha önemli olan şey buraya gelmemize sebep olan noktaları temelinden değiştirmek. Yani işte köy enstitüsü kurmak gibi en temelden bir şeyleri değiştirmeye çalışmak. O yüzden belki biz her programda çıkıp da bazı kişileri eleştirmiyor olabiliriz ama bu bizim hiç aklımızdan çıkıyor anlamına gelmiyor. Aslında konuşmaya çalıştığımız, yaymaya çalıştığımız ana bir tane mesaj var. O da soru sormak. Sorgulamak üzerine. Milyonlarca insana gidip ben ne yapacaklarını söyleyemem veya ben söyledim diye, Ozan söyledi diye o insanlar onu yapmaya başlamaz. Ama biz soru sormayı yayarsak hep birlikte, insanlar kendisine önce soru sorup sonra birbirine soru sormaya başlarsa o zaman temelden bir harekette bulunmuş olabiliriz. Bu vatanı güzelleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmak bizim vazifemiz ve borcumuz ve bunun çok farkındayız. Bunu bilin.
Doğru soruları sormaya devam edeceğiz. Sizlerin de aynısını yapmasını istiyoruz. Cevabını alana kadar sormayı bırakmayın.
Vallahi sizi çok seviyoruz. İnsan sevdiği insanları hüzünlü olduğu günlerde ne kadar sevdiğini daha yoğun hisseder. Daha fazla sever demiyorum ama daha yoğun hisseder. Sizi çok seviyoruz. Hikayeden adamlar.
Sona erdi.
Görüşmek üzere.